Ayrım 6.
İşte bu haller Talat Bey'e Fitnat Hanım'ın kendisine aşık olduğunu haber vermişlerdi. Öyle olduğu halde Talat Bey'in niçin Fitnat Hanım'a gerçekten olarak kendi isim ve cinsini göstermez? Niçin o biçare kızcağızı dahi böyle bir meraklılıkta, böyle bir zulmette bırakır? Evet, Talat Bey'in hatırına bu da gelmemiş değildi. Fakat korkuyordu, utanıyordu, cesaret edemiyordu. Bir de yukarıda denildiği gibi bu keşfi sırrın kıza ne türlü tesir edeceğini bilmezdi. Nihayet daha münasip bir vakit, bir fırsat bekliyordu. Bu vakit ne vakit gelecekti? Bu fırsat ne vakit müyesser olacaktı? Heyhat, bir kara günde... İşte Talat ile Fitnat her gün görüşüyorlardı. Her günkü mülakatları bu tavsif ettiğimiz mülakatın aynısıydı. Talat Bey, her ne kadar ki aklı nakışta değildi, biraz nakış işlemeye alıştı. Fitnat Hanım biraz okumaya başladı. Lakin bu mülakatları ne kadar sürdü? 10 gün, yalnız 10 gün. O 10 günün nihayetinde yukarıda dediğimiz kara gün zuhur eyledi. Niçin kara gün dedik? Çünkü o gün Talat ile Fitnat'ın saadetine hitam verdi. Ümitlerini ifna eyledi. Nihayet ölümlerine de badi oldu. Bu türlü bir güne kara gün demeyip de ne diyelim? 23. Tatlik. Şimdi Talat Bey ve tabiri Ahar'la Ragibe Hanım ile Fitnat Hanım görüşmekte, konuşmakta, sevişmekte olsunlar, biz biraz Üsküdar'a geçelim. Üsküdar'da Toptaş'ında bir büyük konak vardı ve belki daha vardır. Bu konağın haremlik, selamlık olarak 20-30 odası var. Her tarafı âlâ, müzeyyen, kıymetli mefruşat ile döşenmiş. Gayet de geniş bir bahçesi var ki içinde bir iki bahçıvan daima çalışır. Büyük ahırı var, içinde 5-6 âlâ at bağlanmış. 2-3 araba var, 5-6 uşak var, ispir, seyis bilmem ne de ayrı. Haremlikte 5-10 cariye var. Bazısı ihtiyar, bazısı kız. Nihayet büyük bir konak. Oldukça büyük ve zengin bir adamın konağı ve selam. Bu konağın uşaklarını, cariyelerini uzun uzadıya tarif ettik. Ya bu konağın efendisi yok muydu? Onun da haremi, evladı, anası, babası yok muydu? Ha, bu konağın yalnız bir efendisi vardı ki 40-45 yaşında ve Ali Bey isminde bir zat idi. Ali Bey 16 sene evvel yani 24-25 yaşında olduğu halde evlenerek bir fakir familyadan lakin gayet de güzel ve akıllı bir kız almıştı. Birbirini pek çok severlerdi. Bununla beraber bir sene ve birkaç ay beraber yaşadıktan sonra Ali Bey bir gün bir maddeden dolayı karısına darıldı. Kendisi o kadar gazup ve titiz idi ki cüzi bir sebepten darılır ve dargınlığı bir haftadan ziyade sürerdi. Darıldığı gibi karısını boşadı. Karısı ise bunun inadını bildiğinden ister ki kocasının inadı geçinceye kadar beklesin. Lakin kocası bekletmez, anide kovar, kapısından dışarı çıkarır. Bir çare kadın bir taraftan bu türlü bir hakaretten ve diğer taraftan sevdiği ve bir seneden ziyade beraber yaşadığı bir kocadan ayrıldığından hüngür hüngür ağlayarak kendisi getirmiş olduğu bir cariye ile beraber iskeleye iner, bir kayığa binerek İstanbul'a geçer, evine gider. Evinde yalnız bir ihtiyar anası vardı. Ağlayarak ve gözyaşları çeşme gibi dökülerek anasına macerayı bildirdikten sonra bir odaya çekilir, ağlamaya başlar ve kendi kendine ''Ah zalim, zalim, ah hain, ben onu o kadar seviyordum, oysa beni aldatmak için severim meverim'' diyordu. Yalandan bir muhabbet gösterirdi. Beni gerçekten seveydi böyle sebepsiz kovar mıydı? Ah, erkeklerin muhabbetine inanmak, onların sadakatine aldanmak ne büyük kabahat. Ah zavallı biz karılar. Biz evlendiğimiz vakitte zannederiz ki bir koca bir refik alıyoruz. Halbuki erkekler bize o nazarla bakmıyorlar. Onlar evlendikleri vakit karılarına verdikleri ehemmiyet, satın alacakları bir beygir yahut bir arabaya verdikleri ehemmiyetten azdır. Evet, hakları var. Çünkü bir beygir alacaklar. Eğer iyi çıkmazsa yine satmaya mecbur olacaklar. Lakin aldıkları fiyatla belki satamazlar. İşte bir zarar korkusu var. Fakat kadınları iyi çıkmazsa, tablarına muvafık gelmezse hiçbir zarar etmeksizin onları bırakırlar, başkalarını, daha iyilerini alırlar. İşte bizi hayvan mesabesinde bile tutmazlar. Ne yapalım? Hüküm onların elinde. Nasıl isterlerse öyle yaparlar, diyerek birkaç gün bir düzeye ağlıyordu. Fakat anası, kızım ne ağlıyorsun? Eğer kocasız kaldığını ağlarsan ben sana ondan iyisini bulurum. Yok kocandan ayrıldığını ağlarsan pek alçak imişsin. O seni sevmez, seni kovdu. Seni o kadar tahkir eyledi de sen hala onu seviyorsun diyerek Ali Bey'in muhabbetinden soğutmaya çalışıyorduysa ve kızı dahi kanar gibi görünüyorduysa da der akap efkarını değiştirerek ah anacığım seviyordu, seviyordu ama bilmem nasıl oldu. Ah zavallı, seviyordu. Hala inanıyorsun ha? Nihayet kızın aşkı muhabbeti bütün def olmamış idiyse de inadı aşkından ziyadeydi. Herhalde gah aşkından, gah inadından bir çare daima ağlıyordu. 24. Nedamet. Ali Bey ise karısını Sahi Han seviyor idiyse de inadı muhabbetine galip gelerek karısını kovduktan sonra iki gün fırakından değil inadından gözyaşı döküyordu. Üçüncü gece uyurken rüyasında görür ki haremi bir bahçede bir ağacın dibinde oturmuş ve bir siyah esvap ile giyinmiş, yüzü sapsarı olmuş, hazin hazin ağlıyor. Ali Bey hareminin bu halini gördüğü gibi gayetle müteessir olarak yanına gider. Bakar ki haremi sese titreyerek, boğulurcasına içini çekerek, "Sen beni kovdun, beni istemiyorsun, artık yanıma gelme," diyerek kaçar. Kendisi o vakit, "Aman pişman oldum, affet," demek ister fakat söz söyleyemez. Arkasına gitmek ister fakat yürüyemez. Maşukası ise gözünden kaybolur. Ali Bey o ızdıraplı uyanır. Bakar ki hava gayet de berrak ve ay 17-18 günlük olmakla ay aydınlığı pencerelerden odaya girmiş. O da gayet de hazin bir suret almış. Ali Bey uyandığı gibi bir halde bulunur ki kendisini telef etmek, mahvolmak ister. Saatine bakar. 7'ymiş. Kürkünü sırtına alır. Bahçeye bakan bir pencerenin yanında oturur. Bahçedeki ağaçlar, yapraklar ay aydınlığından bir suret almışlar ki gören ne kadar şad ve gamsız, ne kadar demevi ve tesirsiz olsa imkanı yok ki bir hüzün ve hayrete dalarak müteessir olmasın. Yüreği parça parça olmasın. Halkı alem uykuda. Uyanık bulunan zanneder ki tabiatın bu cilveleri mahza onun içindir. Bütün ortalığı rakipsiz görür. Bir sükunet, bir sükutluk ortalığı kaplamış. Gül dalları arasında saklanmış bir bülbülün ara sıra çıkardığı hazin hazin figanlardan başka kulak bir şey işitmez. Ali Bey bir taraftan gördüğü rüyanın ve diğer taraftan tabiatın gösterdiği bu güzel manzaranın tesiriyle pencerenin yanında oturmuş, başını duvara dayatmış, gözlerini karşısında bahçede rast gelen bir şeye dikmiş, hiç kımıldanmaz. Ara sıra iki gözünden birer damla yaş akar, yanaklarından iner, yastığa düşer. Yine eli gözlerini, yanaklarını silmek için hareket etmeye üşenir. Vicdanı tabiatın bu hazin suretiyle birleşerek zavallıyı muahize eder, tazip eder. Kabahat kendisinde olduğunu ve karısının hiçbir kabahati olmadığını anlar. O kadar sevdiği karısından ayrıldığına ve onun dahi o kadar hakaretle gönlünü kırdığına müteessif olur, pişman olur. Kendi hiddetine lanet okur. Kendi kendine der, ah ayağına düşsem, affını rica etsem, halt ettiğimi söylesem. Affetmezse, evvelki muhabbetimiz dönmezse, kendimi telef etmek istediğimi bildirsem, oh, elbette affeder, benim kusuruma bakmaz, yine gelir. Ah, onun gönlü, o nazik gönlü çabuk müteessir olur. Benim bu halde durmama kail olmaz. Ah, bilse benim bu halde bulunduğumu, benim böyle ağladığımı. İşte Ali Bey bu türlü düşünerek, içini çekerek, hiçbir azasını kımıldatmaksızın durur. Tabiatın manzarası ise değişmeye başlar. Yıldızlar yağı kalmamış veyahut fitili tükenmiş kandiller gibi yavaş yavaş gözden kaybolurlar. Ayın tesiri gittikçe azalır. Görünen tepelerin, ev damlarının birer tarafı kızarmaya, kuşlar daldan dala uçarak ve birbiriyle oynayarak dolaşmaya ve bir ağızdan olarak ince sesleriyle ötmeye başlarlar. Nihayet tabiatın her gösterdiği yüz Ali Bey'e başka bir türlü tesir eder. 25. Firakı ebedi. Bu vakanın üzerine Ali Bey karar verir ki haremine haber göndersin, affını istesin, yine gelmesini teklif etsin. Filvaki aynı gün bir ihtiyar kadın gönderir. Bu kadın gider, gelinin anasını bulur, macerayı bildirir. Lakin Ali Bey'in ettiği hakaret zehri hareminden ziyade kayınvadesine tesir etmiş. Çünkü ötekinde aşk denilen panzehir vardı. Bu sebepten Ali Bey'in kayınvadesi şu dediğimiz kadına, eğer karımdır diye isterse, madem ki tatlik eyledi, artık karısı değildir ve istemeye hiçbir salahiyeti yoktur. Yok eğer yeniden nikah kıyacak gibi kızımı isterse, bilmiş olsun ki ben kızımı satacak değilim. Kızımı efendi aramam. Kızımı evlendirmek, kendisine bir refik bulmak isterim. Öyle istediği vakit almak, istediği vakit kovmak isteyen adamları esir edecek kızım yoktur. Benim kızım bir fakir kızdır. Kendisi gibi bir fakir adamla evlensin de müsavat üzere yaşasın. Sizin efendi de kendine münasip bir karı bulsun. Diye gayetle sert bir cevap verir ve kızına şayet aşkı galip gelerek razı olur korkusuyla bu tekliften hiç haber vermez. Koca karı bu cevabı aldığı gibi gitti, efendisine söyledi. Ali Bey pek çok keder etti. Adi ömründen meyus oldu. Odasında kapanarak birkaç gün hiç çıkmadı. Bir düzye ağlıyordu. 15 aydan sonra hareminin evlendiğini haber aldı. Kederi iki katı oldu. Daha bir sene sonra zavallı kadının belki kahrından öldüğünü duydu. Kederi daha o kadar arttı. Vicdanı heyecana geldi. İşte o vakitten beri 15-16 sene geçmişti. Lakin Ali Bey karısını bir dakika unutmadı. Çok defa görürlerdi ki odasında kapanarak karısından kendisine yadigar kalmış bazı eşyayı çıkarır ve önüne koyarak saatlerle ağlardı. 26. Evlenmek niyeti. Ali Bey'in cariyeleri arasında 13-14 yaşında gayet de güzel ve fatin bir kız vardı. Ali Bey bu kızın terbiyesine dikkat ederek mahsus keman ve nakış ustası dahi tayin eylemişti. Bu nakış ustası tesadüfen Fitnat Hanım'a nakış gösteren Şerife kadındır ki her iki günde bir bu kıza dahi gider nakış öğretirdi. Bir gün Şerife kadın konakta bulunan kendisi gibi bir ihtiyar kadınla konuşurken der ki, "Canım, bu satın efendin için evlenmiyor, böyle hanımsız ev olur mu?" Bu suale cevap olarak koca karı Şerife kadına efendisinin ne türlü evlendiğini ve nasıl karısını tatlik ettiğini ve karının öldüğünü ve efendinin hala ağlamakta olduğunu hikaye eyledi. Şerife kadın, "Vah vah vah, yazık gençliğine, zavallı daha genç de, ömrünü böyle kederle mi geçirmek istiyor, ne demek olsun, evvelki karısı öldüyse canına rahmet olsun, bu ömrü oldukça matem mi tutacak, karı kıtlığı mı var, buna kim vermez, herhangi kız istese alabilir, yazık hem kendisine hem evine hem size, siz hiç evlenmeye teşvik etmiyor musunuz, ah çok defa istemişim ki söyleyeyim. Lakin ben söylemeye başlar başlamaz gözyaşları dökülür. Bana böyle söz söylemeyin, evlenecek değilim ve selam der. Daha ne söyleyeyim? Dur, ben gideyim söyleyeyim bir defa. Şerife kadın böyle diyerek kalkar, Ali Bey'in odasına girer. Bir şey yazarken bulur. Kendisiyle söze girişir. Nihayet bir takrip ile der ki, "Beyefendi, size bir şey söyleyeceğim ama rica ederim gücenmeyesiniz ve sözümü dinleyesiniz. Söylemeye de haddim yok ama. Nedir? Söyleyin." "Allah'a bin şükürler olsun. Hiçbir şeyce noksanınız yok. Yalnız bu eve bir hanım lazım." "Bir evde emreder bir hanım olmadıkça o eve ev denilmez. Siz daha gençsiniz. Böyle bekar durmanın sebebi..." "Başka bir şey söyleyin rica ederim. Bırakın şu sözü." "Yok bey yok. Ben sizin evlenmemenizin sebebini sordum. Ben şu sebebi bilmez değilim. Lakin makul bir sebep olmadığından çürütmek için soruyorum. Sizin bir karınız varmış, severmişsiniz, ölmüş. İşte evlenmemenizin sebebi bu değil mi? Lakin bak beyim, siz o karıyla beraber yaşadığınız ömrü mü yoksa şimdiki ömrü mü tercih edersiniz?" "Ah, onunla yaşadığım ömür. Şimdi bana cihan zindandır. Ben şimdiki ömrü istemem ama kendime kıyamıyorum." Şimdi evlenirsen o eski saadetin avdet edecektir. Yeni ömründen hoşnut olacaksın. Bu meyusluktan kurtulacaksın değil mi? Birinci karını sevdiğin gibi öbürünü dahi seveceksin. Bundan sonra ben karı sevmek, başkasını sevmek. Benim sebebimden zavallı 15 senedir ki gençliğini bırakıp toprak altına girdi. O toprak altında yatsın da ben başkasını seveyim. Yok yok, bana rahat haram olsun. Bana düğün yakışmaz. Benim matem tutacak, ağlayacak vaktimdir diyerek elini gözlerinin önüne koyarak düşünmeye dalar. Beyim, vazgeç bu efkardan. Ağlamadan ne çıkar? Zannedersin ki senin bu türlü hareketinden o merhumenin ruhu hoşlansın. Beyim, ölülere rahmet, dirilere rahat lazım. Senin gençliğine yazık. Gel seni evlendirelim. Sana dür tanesi gibi bir kız bulmuşum. Gayet de güzel, gayet de ırzlı namuslu. Her şey elinden gelir. Nakışın pekalasını bilir. Hatta okumak yazmak bile öğrenmiş. Ali Bey başına elini dayatmış ve gözlerini yine eliyle örtmüş. Ağlıyor muydu, düşünüyor muydu? Yoksa Şerife kadının söylediği lakırdıları mı işitiyordu? Belli değildi. Şerife kadın ise şu söylediği kızın evsafını ve birer birer cümle azasını tarif eylemeye devam ediyordu. Ali Bey bu evsafın hepsini işittiği gibi yüreğine bin telaş, kanına fevkalade bir hareket arız olur. Kendi kendine, hepsi o merhumenin evsafı. Acaba o olmasın, belki ölmemiş, belki odur diyerek Şerife kadına, "Bu kız kaç yaşında var?" dedi. 15-16 yaşında, cevher parçası gibi bir kızcağız. "Daha yaşlı değil mi? İyi bilir misin? Aa, ben yalan mı söyleyeceğim? İş meydanda." "Kimin kızıdır bu?" "Babasını bilmiyorum, ölmüştür. Anası da ölmüş. Üvey babası var, bir tütüncüdür. Zararsız bir ihtiyarcağız. Onun yanında oturur." "Anası da yok, babası da yok ha? Ah, zavallı kızcağız." "Bu kızı alırsanız hem siz pek hoşnut olacaksınız ve iyi ömür süreceksiniz. Hem de bir sevap etmiş olursunuz. Çünkü onun haddi yok ki sizin gibi bir..." "Bakalım, bir düşüneyim de kısmetse olur inşallah. Lakin kızın üvey babasına söylediniz mi siz?" "Onu merak etmeyin siz. Ben bilirim ki o verir. Nasıl vermez?" "Peki ona da bir kere söyleyin. Lakin benim haberim yok gibi. Çünkü ben daha karar vermedim." Şerife kadın bir kale fethetmiş gibi beyin odasından çıkar. Konakta bulunan ihtiyar kadınların bir ikisini beyin evlenmeye kail olduğunu mahremane söyler. Lakin bu söz ağızdan kulağa gezerek yarım saatin içinde cümle halayıkların uşakların malum olur. Ali Bey'in ise birdenbire fikrini tebdil ederek evlenmeye karar vermesi, bir taraftan kızın cümle evzafını birinci karısının evzafına mutabık bulduğundan ve kızın birinci karısına pek çok benzeyeceğini anladığından ve diğer taraftan böyle güzel bir kızın anasız babasız olduğunu acıdığından neşet eyledi. Ali Bey bu kızı hala görmemişken sevmeye, eski karısını aynı saatten unutmaya, zihni zevce-i müstakbelesiyle meşgul olmaya, nihayet teselli bulmaya, o 17 senelik hüzün ve kederden halas olmaya başladı. 27. Müjde, Kara Haber. Şerife kadının Ali Bey'e vermek istediği kız elbette anlaşıldı ki Fitnat Hanım'dır. Şerife kadın Üsküdar'dan döndüğü gibi Hacı Baba'ya gider. Hacı Baba'ya macerayı bildirir. Ali Bey'in zenginliğini ve bütün evzafını da söyler. Hacı Baba gayetle memnun olarak, "Böyle şeylerde bana sormak lazım mı ya? Sen bilmez misin ki ben bu cihanda ancak şu kızın iyiliğini isterim. Merhume anası hana emanet bıraktı. Ben işte şu kızı babasından iyi terbiye eyledim. Kendi kızım olaydı, Allah bilir ki bu kadar dikkat etmeyecektim. Daha bir muradım kalmıştı ki bu kızı bir iyi eve vereyim, evlendikten sonra da rahat etsin. İşte Allah'a şükürler olsun, o da hasıl oldu. Kızıma istediğim bir koca bulundu değil mi? Ne buyurursun, ne buyurursun, ne güzel talihi varmış. Cenab-ı Hakk'ın yetimlere merhameti çoktur. Daima yetimlerin sonu selamettir. Siz de himmet ettiniz, eksik olmayın." Şerife kadın iki tarafı hoşnut etmiş ve büyük bir iş becermiş zannıyla iftihar ederek kalkar gider. Hacı Baba kızın rızasını sormak için değil, belki zumunca müjde vermek için kıza gider. "Kızım, talihin yaveriymiş. Seni pek büyük bir evden istiyorlar. Ben de söz verdim. İş yalnız nikaha kalmış. Çünkü böyle bir baht her gün önümüze gelmez. Bir büyük bey, gayetle maldar, muteber genç. Dairesinde müteaddit halayık, uşak, arabalar, velhasıl bir vezir dairesinden daha iyi. Hemen Allah mübarek eyleye." Hacı Baba henüz sözünü bitirmemişti ki, Fitnat Hanım bal mumu gibi sararmış, gözlerini açmış, Hacı Baba'nın yüzüne korkunç verir bir bakışla bakmaktayken bayılır düşer. Emine kadın da gelir, kaldırırlar. Yüzüne soğuk su serperler. Kendine gelir ama nasıl gelir? Gözlerini açmış, tavana ve etrafına sıkı sıkı bakıyor. Gözlerinde cila yok, sapsarı olmuş. Emine kadın yanında oturup ellerini ovarken Hacı Baba'ya, "Oğlum ne oldu bu kıza? Vah kızım vah, kurban olayım ben sana," dedi. "Ne olacak? Elbette öyle olacak. Ben onun yerine olaydım, sevincimden bütün bütün çıldıracaktım. Yarın öbür gün bizim bu miskin evimizden çıkacak da gidecek adi bir vezir dairesine gireceksin. O dairenin hanımı olacak, emredecek, kendisini emredecek adam bulunmayacak. Sen olaydın, sevincinden bayılmayacak mıydın? Ah, sevincinden bayıldı zahir, ah ah." Hacı Baba çıkar gider. Fitnat Hanım can çekişiyormuş gibi yatmış. Emine kadın ellerini ovarak, "Ah kızım ah, ne talihin varmış, ne güzel talih. Allah razı olsun Şerife kadından. Ona teşekkür etmelisin. O yaptı bu işi. Ama kızım, sonra büyüklüğü takınmayasın ha. Bize de hor bakmayasın." "Ah valideciğim, ne söylersin? Zannedersin ki sevincimden bu hale geldim. Ah sevinç, sevinç, ne sevinç. Baksana ölüyorum, canım çıkacak. Ah valideciğim, babama söylesen de nikah kıymasalar, ben o kocaya varamam." "Aa kızım, o ne söz? Biz sevincimizden çıldıracağız da sen diyorsun ki o kocaya varamam. O dediğin koca kimdir, sordun mu? Onun bir uşağına bile varmaya senin haddin yok. O kibar adamlardan, biz fukara adamlar. İstemem valideciğim, istemem. Kibarlık istemem, büyüklük istemem, mal istemem, devlet istemem. Gönlümün istediğini isterim. Gönlüm şad olsun da yiyecek ekmeğim olmasın. Giyecek rubam olmasın. İstemem, istemem." "Kızım deli mi oldun, ne oldun? Ben senden böyle şey ummazdım. Lakin bayıldınız da o sebepten. Biraz rahat et, kendine gelesin. Ah, bileydin o bayıldığımın sebebi neydi. Sen de böyle..." Fitnat Hanım bu sözü söylerken boğazı tıkanır, gözyaşları dökülür, hüngür hüngür ağlamaya başlar. Emine kadın ise Fitnat Hanım'ın bu ahirki sözünü işitmeyerek ve ağladığını görmeyerek kapıdan çıkar. Hacı Baba'ya gider söyler ki, "Oğlum nasıl olacak, bu kız istemez. Ağlıyor, sızlıyor, kocaya varmam diyor. Hay şaşkın hay, ya nasıl diyecek, sevindin mi diyecek. Sen kızların adetini bilmez misin? Hem de niçin istemeyecek? O kendisini görmedi, bilmez ki beğenmedi diyelim. Öyle öyle. Ama hani o baygınlık filan, belki bu telaş ondandır. Hadi hadi sen git yukarı. Yalnız bırakma da öyle şeylere kulak asma." Emine kadın yukarı çıkar. Bakar ki zavallı Fitnat yastığın üzerine yüzü koyun düşmüş, ağlamadan yanları körük gibi dışarı fırlıyor, hıçkırığı uzaktan işitiliyor. Ah kız, sen deli mi oldun? Bu ne demek? Seni asacaklar değil ya, evlendirecekler. Hem haddin olmadığı bir yere verecekler. Sevinecek yerde böyle ağlamak ne demek? Naz ise yeter, gösterişse insaf, diyerek Fitnat'ın başını kaldırır. Yüzü kıpkırmızı olmuş, gözleri yumurta gibi fırlamış, boğulacak gibi çini çekiyor. Emine kadın Fitnat Hanım'ın başını koynuna alır, gözlerini silerek "Vah kızım vah!" der. Fitnat Hanım içini çekerek "Ah kadın ninem, ağladığım sebepsiz değildir. Ben çocuk değilim. Sebepsiz nasıl ağlayacağım? Ah sebebi var, sebebi var, büyük sebebi var. Ne sebep? Ne sebep? Söyle ki biz de bilelim. Ah nasıl söyleyeyim? Söyleyemem. Yok yok söyleyemem ama ah işte sebebi vardır dedim. Babama söyle de nikah kıymasınlar. Nikah kıyarsa canıma kıyacak, kendimi telef edeceğim. Sebep? Sebep? Kızım başkasını mı seviyorsun? Sana sihir mi yapmışlar? Bu ne haldir? Ah valideciğim, söyleyemem. Söyleyemem, zorlama beni. Söyle, söyle. İşitecek kimse yok, benden saklama. Ah seviyorum, seviyorum. Başkasını seviyorum. Canım gibi severim. Ona varmazsam hiç evlenmem. Zorla vermek isterseniz kendimi telef ederim. Ah zamane kızı değil mi? Ne kadar olsa kimi seviyorsun bakalım? Ragibe Hanım'ın kardeşini. İşte onu seviyorum. Beni evlendirmek isterseniz ona verin. Başkasına varmam, varmam. Fitnat Hanım'ın tabii olan mahcubiyeti bu sözleri söylemesine mani olamadı. Fakat yüzü kıpkırmızı olmuştu. İçini çekmeden söz söyleyemezdi. Bu sözü bitirdiği gibi yine yastığın üzerine düşüp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Zavallı Emine kadın Fitnat Hanım'ın bu haline acıyarak ve bu sözlerinden hayrete vararak dudağını ısırmış, ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırmış, öyle donmuş kalmış. Birazdan sonra zavallı kadın içini çekerek kalkar, aşağı gider. Hacı babaya der ki, ''Oğlum, bizim taksirimiz çokmuş. Bu kızın hali ne olacak? Görsen nasıl ağlıyor, telef olup gidecek. O kocaya varmak istemiyor. Başkasını severmiş.'' ''O ne? Kimi seviyor? Ah karı değil mi? Şu karıları insan kafese de kapasa yine fayda yok zapt olunamazlar. Kimi sever bakalım? Nerede görmüş? Nasıl olmuş? Yoksa benim haberim olmaksızın siz çıkar gezer misiniz? Aa yok evladım öyle bir şey yok. Hani ya bir kız gelmiyor mu bazı buraya? Ha, işte onun kardeşini pencereden görmüş, beğenmiş, sevmiş. İşte bundan ibaret. Başka bir şey yok. Ha, pencereden birini görmüş, onu sevmiş, kocasını istemiyor. Bu söz mü? Ama sen de çocukların aklına uyarsın. Bir adamı böyle bir defa pencereden görmekle nasıl o kadar sevmiş ki böyle bir saadeti onun muhabbetine feda etsin? O daha çocuktur. Daha dünyadan haberi yok. Şimdiye böyle şeylerde onu sormak onun dediğini aynı hatadır. Sen şimdi üzerine varma. Başka bir şeyden kendine söz söyle. Yarın inşallah Şerife kadın gelir. Oradan bir kesin cevap getirir. Nikah da kıyarız da sonra o dediğin sevdiği adamı bir saatin içinde unutur. Emine kadın bu cevabı aldıktan sonra yukarı gider. Bir köşede oturur. Fitnat Hanım'a bir şey söylemez. Fitnat Hanım dahi hiç Emine kadının yüzüne bakmaz. Başını eğmiş bir düzüye ağlar. Hele Ragibe Hanım aklına geldiği gibi anide ağlaması iki kat olarak kendi kendine ah şimdi birazdan sonra Ragibe Hanım gelecek. Ah nerede okurduğum hülyalar ki Ragibe Hanım'dan ayrılmayayım, biraderine varayım. Heyhat! Ne güzeldi o bir dakikalar ki öyle hülyalar kurabilirdim. Hakikatte nail olmaklığın muhal olan bir nimete hülya tarikiyle nail olurdum. Bu dertmend gönlümü bu veç ile eğlendirirdim. Böyle teselli bulurdum.